أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zümer suresiyle beraberiz. Ayet 22 ve devamı inşallah. Efemen şerahallahu sadrahu lil-İslam fehuve ala nurin min Rabbih feveylül lil-qasiyeti kulubuhum min zikrillah ulaike fi dalalin mübin. Bu ayeti okuyunca Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin anlaşılması için sanki Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı olarak gönderilen üç ayet daha aklıma geliyor. Bu dört ayet birbirlerini şerh eden, açıklayan ayetler gibi. Bunlardan biri En'am suresi 125. ayet. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslam. Allah kimin hidayetini murad ederse, Allah'a göre kim hidayeti hak ederse, kim hidayet talebinde hidayete layık olduğunu gösterir, Allah da onun hidayet bulmasını isterse, yeşrah sadrahu lil-İslam, onun göğsünü, onun kalbini ve kafasını ve gönlünü İslam'a açar. Veya onun göğsünü, onun kalbini, onun anlayışını, onun kafasını, onun kendisini, onun benliğini İslam için şerh eder. Öyle ki İslam ona hazır, o İslam'a hazır olur. Ayetin devamında وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ buyurulur. Onu inşallah siz, bugün En'am suresi okuma günümüz olmadığından dolayı bu dersten sonra okursunuz. Demek ki, İslam'ı isteyen, hidayeti isteyen, daha iyi Müslüman olmak isteyen, ama öncelikle Müslüman olmak isteyen, başka bir şey istemiyorum, ben Müslüman olmak istiyorum diyen insanların gönlünü, göğsünü, içini, kendisini, kafasını, benliğini Allah İslam'a açar, İslam'ı onlara açar. Konuyla ilgili örnek kullar dediğimiz, örnekliği bizim için din olan Allah'ın özel kulları, seçkin kullar olan peygamberlerden de iki örnek biliyoruz Kur'an'da. Yani bu konuyla ilgili ikinci bir ayet. Taha suresinde ayet 25 ve devamı. Hatırlarsınız, Musa aleyhisselam çocuktu, sarayda büyüdü, kaçmak zorunda kaldı, Medyen'e gitti, Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlendi. Geri dönüşünde ehliyle birlikte Tur'un eteklerinde bir ateş görmüştü. İçi ısınıvermişti. Ona gitmek zorundaydı. Gidince meğer ki Allah çağırıyormuş. Bu Allah'tan bir davetiyeymiş. Cenab-ı Hak onun seçkin bir kul olduğu beyanını kendisine lütfedince görevlerinden biri olarak da Firavun'a gitmesi gerektiğini haber verince Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki aman ya Rabbi, kâle Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ec'alli veziran min ehli. Devam eden ayetlerde bir mazeret beyanı olarak az da konu gereği, konum gereği, durum gereği Allah'a nazlanmaya başlamıştı Musa aleyhisselam. Göğsüme bir inşirah lütfet ya Rabbi. Daralıyorum, zorlanırım, Firavun'a gideceğim, Yani işimi kolaylaştır. Çünkü dilimde bir düğüm. Sözümü ya anlamazlarsa, kardeşimi bana yardımcı versen, işimi kolaylaştırsan ya Rabbi diye dua ediyordu. Evet, Rabbi şrahli sadri şeklinde bir dua, Musa aleyhisselamın peygamber olduğu gün, peygamber olduğu ilk dönemde Allah'a kendisini arz ettiği bir dua idi. Demek ki bir inşirahı sadır, bir Müslüman için onsuz olmaz bir özellikti ve Müslüman bunu Allah'tan isteyecekti. Ama özel bir lütuf olarak Cenab-ı Hak bunu henüz daha peygamberimiz istemeden ona lütfedivermişti. Bunu da İnşirah suresinden öğreniyoruz. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak. Aleyhissalatü vesselam için Cenab-ı Hak sana yüklediğimiz bu yük sana ağır geliyorsa endişe etme, sakin ol. Evet, öyle bir yük yüklendin ki omuzların çöküyor. Kemiklerin parçalanacak neredeyse, belini kıracak bir yük gibi geldi değil mi? Olsun ama sana bir ferahlık, bir lütuf ve ihsan olarak genişlik vermedik mi? Göğsünü genişletmedik mi? Açmadık mı? Bir inşirah lütfetmedik mi sana diyordu Allah. Buna göre Zümer suresinin 22. ayetine yeniden dönelim. Efemen şerahallahu sadrahu lil-islam. Bir adam düşünün. Allah onun sadrını, göğsünü, gönlünü, onu o eden özellikleri, benliğini İslam için, İslam adına açıvermiş. Bir açıklık, bir lütuf, bir ihsan lütfetmiş. Bir inşirah-ı sadır, göğüs genişliği lütfetmiş ona. Bir rahatlama, bir huzur vermiş, bir itminan, bir sükunet lütfetmiş Allah. İşte bu adam, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ, Rabbinden bir nur üzeredir. Allah'ın nuruyla beraber, Allah'ın nurunun üzerinde, Allah'ın nurunun içinde, Allah'ın nuruyla birlikte, o nura sahip, çevresini öyle aydınlatan bir nurun sahibidir. Allah ona nurunu lütfetmiştir. Nur Kur'an'dır. Nur imandır. Nur aleyhissalatü vesselam'ı tanımaktır. Nur sünnetle beraber olmaktır. Nur Allah'ın aydınlatması, bu aydınlığa sahip olmak, onu bilebilmek, onu anlayabilmektir. Ama beri tarafta, فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Kimileri de var ki, Allah'ın zikrinden kalpleri kas katı kesilmiş, yazıklar olsun onlara. اُلَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Onlar da açık net, ayan beyan bir dalalet içindeler. Buna göre Allah'tan hidayet isteyenler, dalaletinden korkanlar, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutmaya çalışanlar, bu konuda kalpleri kas katı kesilmeyen, kalbi açık, gönlü açık olanlar, Allah'tan bir nur, Allah'ın nuru üzerindeler. Hatta o nur öyle bir nur olacak ki, yeniden dirilişte yanlarında, hesap kitapta yanlarında, ondan sonra da sağlarını ve önlerini aydınlatıp, cennete kadar onları götürecek. Hatta onlar şöyle dua edecekler: Rabbena etmim lena nurana vağfir lena. İşte böyle bir nur, dünyada Allah'ın hidayetini isteyen, hidayet üzere olmayı isteyenler için lütfedilecektir. Ve cennete kadar gidecek o nur ile onlar. Ama Allah'ın zikrine karşı kör olanlar, ama Allah'ın zikrine karşı ilgisiz olanlar, ya da kalpleri kas katı olanlara gelince, onlar dalal-i mübinde olacaklar. Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerini hatırlıyoruz bu arada. Hani içki daha önce kendisi hakkında hüküm gelmeyen bir davranıştı. İnsanlar serbestler. Henüz Allah onların hayatına bir program çizmemişti. Ama biraz da beklemiyor değillerdi. Kötülüğünü anlatmıştı. Ya da sarhoşken namaza yaklaşmayın denilmişti. Derken 90. ayet geldi Medine'de. Ey iman edenler! Bırakın artık. İşte o zaman felaha erersiniz. Bunlar şeytanın işi pisliklerdir. Onları terk edin ki iflah olasınız denildikten sonra 90. ayette 91. ayet şöyle diyordu. İnnemâ yurîdü şeytanu. Gerçekten şeytan ancak en yuqi'a beynekumul adâvete vel bağdâ'e fil hamri vel meysir, kumarla ve içkiyle sizin aranıza düşmanlık, buz, kin ve adavet sokmaya çalışır. Bir de ve yasuddakum an zikrillah ve anis salah. Sizi Allah'ın zikrinden ayırmaya, saptırmaya, sizi namazdan uzaklaştırmaya çalışır. Fehel entum muntahun. Artık salıvermeyecek misiniz? Bitirmeyecek misiniz? Bırakmayacak mısınız? Bir son vermeyecek misiniz artık deniliyordu. Demek ki şeytanın işi bu. Ve yasuddakum an zikrillah. Allah'ın zikrinden insanları alıkoymaya, sapmaya ve saptırmaya çalışmak, Allah'ı gündemde tutmaktan. Konuyla ilgili bir başka ayet hatırlıyorum. Nur suresi 37. ayet. Aslında konu 35. ayetten başlar da, Allahu nuru semavati vel ard diye, siz yine oradan başlayıp okumaya çalışın. Sonunda der ki Allah, bu nur öyle evlerde bir nur ki, o evlerdeki ricalun, o er kişiler, o gerçek Müslümanlar, la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaz zeka. Şeytana uymazlar. Az önceki Maide 91. ayetten kaynaklanarak diyelim ki, şeytana uymazlar o insanlar. Onları ne ticaretleri, ne alışverişleri, ne piyasaları, ne dünya ve dünyalıkları oyalamaz. Onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz, namazı kılmaktan ya da zekat vermekten saptıramaz. Öyleyse şeytandır Allah'ı gündemde tutmaktan insanı alıkoymaya çalışan. Demek ki iyi bir Müslüman Allah'ın nuruyla beraber olursa o zaman şeytan bu işi yapamayacaktır. Nitekim Taha suresinin 124. ayetinde de bu işin eğer şeytana uyulursa fecaati, felaketi hatırlatılır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Kim ki Allah'ın zikrinden yan çizerse, Allah'ı gündemde tutmayı bırakırsa, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini unutur, kendi kafasına göre takılırsa, Allah'ın velayetinin dışında karar mercileri, Allah'ın rububiyetinin dışında program yapıcıları, Allah'ın uluhiyetinin dışında kulu kölesi olacak varlıklar edinirse, onun yaşantısı, onun hayatı, onun hali, ahvali o kadar perişan, o kadar darda ve zorda olur ki, kıyamet günü de üstüne üstlük dahası yetmezmiş gibi dünyadaki sıkıntıları kör olarak haşrolunacaktır. Hatta adam söyleyecekmiş, ya Rabbi ben bakan gören birisiydim ama neden beni kör olarak haşrediyorsun? Cenab-ı Hak da diyecek ki, kedalik etekke ayatuna fenesiteha ve kedalikel yevme tünsa. Evet, ama sen benim ayetlerim sana gelince sen unuttun onları, şimdi de sen unutun. Demek ki Allah'ın zikrinden yüz çevirmek, Allah'ın zikrine kör davranmak, Allah'ın zikri karşısında kalbi kas katı kesilmek, bu Taha suresi 136. ayetten öğrendiğimiz kadarıyla ayetleri unutmak, ilgisiz davranmak anlamına da gelecektir. Çünkü bakın, evet sen dünyada basiret sahibiydin, görebilirdin, görüp anlamaya muktedir, müsait yaratılmıştın ama sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unuttun. Demek ki gelen ayetleri unutmak kalbin kas katılığı ya da gözün körlüğü anlamına gelecektir. O zaman dalal-i mübindedir insan. Ne dersiniz? Göğsünüzün rahat, huzur içinde olmasını ister misiniz? Tabii yaptığınız yanlışların yanlış olmadığına bir ferman çıksa çoktan rahat edeceksiniz herhalde. O mümkün olmadığına, Allah'a haşa direktif verilemeyeceğine göre o zaman yaptığınız işler Allah'ın doğru dediği işler olsun ve kalbiniz rahat etsin. Bundan başka yolu yok ki, gelin beraber oturalım. Değilse kimse oturmazsa sen kendi başına, yani ben kendim oturayım Kur'an'ın huzuruna, peygamberimin dizinin dibine. Sonra o söylesin, ben kabul diyeyim. O emretsin, ben evet diyeyim. O nehyetsin, ben tamam diyeyim ve hayatımı öylece düzenleyeyim. Rahat olmaz mı insan? Huzur bulmaz mı insan? Göğsü genişlemez mi insanın? Oğlu konusunda ya da ekmeği konusunda ya da elbisesi konusunda veya sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, toplumsal hayatında alacağı kararlarda Allah böyle diyor, peygamber böyle örnek diyor diye alacağı kararlar sonunda yanlış bile olsa böyle bir karardan dolayı o bir sevap almaz mı? İsabet ederse zaten iki sevap alacaktı, onu biliyoruz. Tekrar ediyorum 22. ayeti. Söyleyin. Göğsüne İslam için bir inşirah lütfedilen kişi. Öyle değil mi? O Allah'tan bir nur üzere olmaz mı? Göğsü genişlemiş. Engin denizler gibi mi? Ne kalır onun yanında? Yoksa uçsuz bucaksız çöller gibi mi? Ne ki çöller? Sema gibi, arz gibi mi? Ne var ki onda? Allah'ın nuruyla aydınlanmış. Allah'ın nurunu siz yoksa yer kadar, gök kadar, deniz kadar, çöl kadar mı düşünüyorsunuz? Allah'ın nuruyla beraber o kadar aydınlık, o kadar net, o kadar berrak, o kadar ebedi, o kadar ezeli, o kadar sınırsız, o kadar eni boyu düşünülemez büyük ki, işte göğsü İslam'a açılan kişi böyle bir nur üzeredir. Ama istemeyenler, ama şeytanın saptırdıkları, ama kendisi unutan veya unutturulanlar var ya, onların kalpleri kas katı. Kafirlerin kalbinden söz ediyor Allah bu ifadeyle. Onların kalbidir kas katı olanlar. Yani ayetten etkilenmeyenler, taştan daha katı olanlar, sudan etkilenmeyen gibi, rüzgardan, havadan, sıcaktan, soğuktan etkilenmeyen gibi kas katı kesilen kalpler. Onlar dalal-i mübindedir. Kim ne derse desin, açık bir dalalet, yani onlar cehennem yolundadır. Kurtulmak için mi? Ah, ne yapsak mı? İşte, çare 23. ayette. Yani başka yerlerde yok da bir tek burada mı var? Ama burada zorlandık, Allah burada bizim imdadımıza ayet gönderiyor. Hangi konu, hangi ayet, Kur'an'ın neresinde bizim yaptığımız yanlışı anlatıyorsa, onun doğrusunu hemen anlatan ayet yok mu? Elbette var. Üstelik kesinlikle ifade ediyoruz. Zaten 23. ayet bunu beyan etmemizi istiyor. Allahu nezzel ahsen el hadis kitaben müteşabihen methani. Allah sözün en güzelini indirmiştir. İnsanlar kıyamete kadar yaşayacak olanları da çağırsalar, Hazreti Adem'den bu yana var olanları imdada çağırsalar, cinler de gelseler, şeytanlar da, Allah izin verse ki melekler de gelseler, yani kim olursa olsun, nerede bulurlarsa bulsunlar, bir güç bulsalar, bir imkan bulsalar, Allah'ın sözünden daha iyi söz bulmaya çalışsalar, çalışırlar. Çünkü şeytan onlara amellerini güzel gösterir ve habire ararlar. Hem de işin garibi, Müslümanlar, Kur'an'ı okuyan Müslümanlar, Zümer suresini de okuduktan sonra hatta sadakallahul azim, Allah tasdik olması şeyler söyler, Allah doğrudur, doğruyu söyler, Allah'a sadakatle bağlı olmak zorundayız, Allah bunu söyler ve bellegana rasulühül kerim, hem de bu işi bize Resulü Kerim tebliğ etmiştir, bize ulaştırmıştır dedikten sonra Allah'ın sözünden daha güzel, Allah'ın dediğinden daha doğru, daha iyi, daha hayata mutabık, daha yapılınca mutlu kılacak, daha insanı huzura sevk edecek, sanki sözler bulmuş ve duymuş gibi onları dinlemeye çalışır Müslüman maalesef. Allahu nezzele ahsenel hadis. Hani Kur'an-ı Kerim'de bazı meydan okuyan ayetler vardır, Kur'an'ın eşsizliğini beyan eden. Var mısınız? Hadi bir ayetini, 10 ayetini, bir suresini, 10 suresini, bir benzerini, hadi bir Kur'an gibisini getirin bakalım diye. Müslümanlar da oturdukları yerden diyelim, ayıp olmasın, yattıkları yerde bunu haykırmaya, evet bizim Kur'an gibisi yoktur demeye çalışırlar. Derler demeye ama iş uygulamada hiç de öyle değil gibi geliyor. Bakın, Kur'an gibisi olmadığını yapan da bildiği halde sunuyor Müslümanların önüne. Al diyorlar, bak bu tam sana göre. Buyur diyorlar, bu tam senin için, bu oğlun için, bu kızın, bu karın, bu kocan için, bu sofran, bu mutfağın için, bu oturma odan, bu köşe takımın, bu bucak takımın için, bu senin için, bu dükkanın, bu tezgahın için düşünüldü. Tam sana göre seni mutlu edecek, seni huzura gark edecek bir prensip, bir plan, bir projedir bu. Al bakalım diyorlar. Sen düşünmüyorsun hiç. Acaba bu konuda Rabbimin daha güzel sözü ne vardı diye. Ya da herhalde Rabbim ihmal etti mi diyorsun ki, oysa sen Kur'an okuduktan sonra Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun diyensin. Allah Sübhandır. Eksiksiz ve noksansızdır. Benim mutluluğum, benim Müslümanlığım, benim kulluğum için bana lazım olan her şeyi ortaya koymuştur değil mi? İşte bakın, sözün en güzeli olarak kitaben bir kitap indirmiş. Bir yasa, bir yazgı göndermiştir. Öyleyse bu kitabın Ahsenul Hadis olduğunu unutmayalım. Ama kitap olduğunu unutmayalım. Ahsenul Hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söze başlarken de bu ifadeyi kullanır. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Hidayetin en güzeli Resul'ün hidayetidir. Eğer bunlara uymazsa insanlar dalalettedir. Dalalet sapıklık, her sapıklık da cehennemdedir diyor. Kitabın bir özelliği var. Ahsenül hadis oluşu. Ama bir özelliği daha var. Müteşabihen oluşu. Müteşabihtir. Bir de kitap bir başka özelliğiyle mesanidir. Müteşabih. Şibih kelimesi, şebeh kelimesi, benzemek ve benzeşmek anlamlarında kullanılır. Yani bu kitabın onsuz olmaz bir özelliği, bütün ayetleri, bütün sureleri, bütün kelimeleri, bütün baştan sona hepsi birbirine benzer. Nesi benzer? Allah'tan oluşu, sapasağlam oluşu, ciddi oluşu, hayra davet edişi, şerri güzel anlatması, cehennemi iyi tanıtması, cennete iyi çağırması, peygamberleri güzel göstermesi, ne denileceğini, ne anlaşılacağını iyi anlatması, her şeyiyle bu kitap müteşabihtir. Ben bir açıdan söyledim. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin muhkem olduğunu bilirsiniz herhalde. Yani müteşabih oluşu, Kur'an'ın bir yönünü anlatırken, muhkem oluşu da bir başka yönünü anlatır. Elif, Lam, Ra, kitabun uhkimet ayatuhu. Hud suresi 1. ayet. Öyle ki bu bir kitap ki, bütün ayetleri muhkemdir. Hemen hatırladınız değil mi? Siz bu ayetleri duymamıştınız galiba. Size galiba okuduğunuz o Kur'an adına yazılan yazılarda ya da dinlediğiniz Kur'an üzerine konuşmalarda ısrarla ve tekrarla sanki başka ayet yokmuş gibi Ali İmran suresi 7. ayeti anlattılar. İşte kitabın ayetleri bir bölümü muhkem, diğeri müteşabihtir. Müteşabih konusunda ama fakat ama muhkem konusunda lakin işte bu ihtilaftan dolayı diye evirip çevirip sadece onu söylediler. Ama maalesef insanlar Kur'an'ı Kur'an'dan değil de Kur'an'ı bildiğini zannettiği veya Kur'an'ı yazdığını zannettiği insanlardan öğrenirlerse böyle sıkıntılar kaçınılmazdır. Hatta mesela bir seferinde Kur'an anlatırken veli olarak Allah'ı tanıtan bir ayet çıkmıştı karşıma. Yani mesela tam şimdi hatırlamıyorum ama galiba Araf suresinde inne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâb ve devamını anlatıyordum. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın veli oluşu, ondan başka velilerin ancak kafirlere ait oluşu anlatılıyordu diye ayetler okudum. Allahu veliyyüllezine amenu Bakara'da ama vellezine keferu evliyâuhumuttağut dedim. İşte bu konumda, bu durumda olan Müslümanlar, yani Allah'ı veli bilen Müslümanlar, Allah'ın velayetini birbirlerine hatırlatıcıdır diye, böyle bir özellikleri var diye, vel mu'minûne vel mu'minât bâduhum evliyâ-u bâd ayetini hatırlattım. Karşımdaki gayet sakin, ilk defa duyduğu bu ayetlerle şöyle, herhalde öyledir mantığında ölü gözlerle bana bakıp dinliyordu. İşte dedim üçüncü merhalede. Ama böyle olan müminleri, yani Allah'ı veli kabul eden ve birbirlerine Allah'ın velayetini bana hatırlat kardeşim, senin böyle bir görevin var diyen müminleri Allah kendisine veli kabul ediyor dedim. Yani ela inne evliya Allah daha demeden la havfun aleyhim ve lahum yahsenunu hemen yapıştırdı arkasına. Çünkü onun bildiği velayetle ilgili bir tek bu ayet vardı galiba. Ama ne kadar ayıp değil. Fakat Kur'an'dan öğrenmedi o ayetleri. Kur'an'da onunla ilgili başka ayet var mı bilmezdi ki. Bunu zaman zaman nice konularda görmüşümdür. O bir yerde bir ayet öğrenmiştir. Ama diğer ayeti bilmez. Bu tarihten beri bir yanılgı, tarihten beri bir sapma noktasıdır. Yani bir ayeti temel kabul ederek diğer ayetleri ya onunla yorumlamak ya görmezlikten gelmek. Mesela Araf suresinde Musa aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a nazlanıp ya Rab görsem seni demesine karşılık Allah-u Zülcelal'in beni kesinlikle asla len terani ebediyen göremeyeceksin sözünü asıl kabul ederek Kıyamet suresindeki İlâ Rabbihâ nâzıra cennettekilerin Allah'ı göreceğini beyan eden ayeti yok yok Allah madem ebediyen görünmeyecek dediyse evet ama bunu da diyen Allah orası galiba Allah'ın nimetlerini görecekler anlamına filan gelse diye böyle çevirmek, lafı evirip çevirip bir başka mecraya akıtmak sanki bir sapış noktası gibi. Nice örnekler bulursunuz, benzer anlatımlarla karşılaşırsınız. Yani bak ayet şöyle diyene ama bak bir de bu ayet var dedik mi hemen insanlar ilk defa duyduk gibi şaşırıyorlar. E tabi ilk defa duyacaklar çünkü Kur'an'ı Kur'an'dan değil Kur'an'ı anladığını iddia edip yazdığını söyleyenden öğreniyorlar ya da anlatandan öğreniyorlar. Evet Kur'an'ın bütün ayetleri muhkemdir ve Kur'an'ın bütün ayetleri müteşabihtir ama Ali İmran suresindekini şöyle anlıyorum. Allah peygamberimize yani bize bir kitap indirmiştir. O kitabın ayetlerinden bir bölümü muhkemdir. Ki bunlar kitabın anası, aslı ve esasıdır. Yani kitabın varlık sebebi bu ayetlerdir. Ama diğerleri de müteşabihtir. Buna göre muhkem ve müteşabihin tarifini ben şöyle seviyorum. Muhkem, bizden iman isteyen ama o imanla ilgili, o imanın gereği amel isteyen ayetlerdir. Namaz kılın denildiyse buna iman edeceğiz ama onunla ilgili amel de var. Evet onu da yapacağız namaz. İnfak et dediyse iman edeceğiz ama imkanımız varsa infak edeceğiz. Tıpkı öğlen olmadan öğlen namazına iman ettiğimiz, akşam olmadan akşam namazına iman ettiğimiz ama henüz kılmadığımız gibi paramız imkanımız olunca, fırsatımız bulununca işte o zaman infak edeceğiz. Demek ki muhkemler, muhkem ayetler bizden iman isteyen ama amel isteyen ayetlerdir. Ama müteşabih ayetler bizden iman isteyen konusu amel olmayan ayetlerdir. Musa aleyhisselam asasını vurdu denize ve yol ayrıldı oradan. Peki siz, size de söylüyorum Allah bulun bir asa. Yani gidin Medyen'e, yani Şuayb bulun, yani kızıyla evlenin, yani çobanlık yapın ve bir asa da sizin olsun. Olmaz öyle şey değil mi? Semavatın 7 kat olduğunu, üzerinde kürsi ve arş olduğunu beyan eden ayetler, cehennemi anlatan ve cenneti anlatan, öğreten ayetler, bütün bunlar bizden amel istiyor mu? Doğrudan git onları al, ya o suda yıkan, ya o ateşi gör veya orayı seyret diyor mu? Asla. Ya ne? Mesela Adem aleyhisselamın topraktan yaratıldığı ama Allah'ın bize nice nimetler verdiği ya da Yakup aleyhisselamın oğlunu ağlarken gözlerine ak düştüğü veya Yusuf aleyhisselamın zindanda kaldığını anlatan ayetler. Bunlar müteşabih ayetler. Bunlar bizden iman isteyen ayetler. Hani muhkem ayetler vardı ya, onlarla ilgili benim imani olgunluğum artsın diye, güzelleşsin diye, gerçekleşsin diye o 500-600 kadar ayetin 6000 kadar ayetle desteklendiğini görüyoruz Kur'an'da. Ama فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalbi eğri büğrü olanlar, kalbinde eğrilik büğrülük olanlar, muhkem ayetlerle hayatlarını düzenlemek yerine, yani evlerini, barklarını, giyim kuşamlarını, ziyaret ve ziyafetlerini, sosyal, ekonomik, siyasal yapı ve yapılanmalarını muhkem ayetlerle ayarlamak, düzenlemek, belirlemek yerine o konularda kendi kafalarına göre takılıyorlar ama ayetle ilgilenecek ya adamlar tutuyorlar bu sefer. Fitneden dolayı, fısku fücurdan dolayı tutuyorlar, müteşabih ayetlere sarılıyorlar. Oysa onların gerçek yorumunu Allah bilir, bize düşen teslim olmaktır. Demek ki Kur'an-ı Kerim ayetleri müteşabihtir. Bir de mesanidir dedik. Yani ikişerli bir anlatım. Ama ne desem, Türkçe'de nasıl ifade etsem, mesaniyi anlayıp öylece ifade etmek elbette en güzeli. Yani bakıyorsunuz cennet anlatılıyor, arkasından cehennem. İyi anlatılıyor, arkasından kötü. Hak anlatılıyor, sonra batıl. Ya da peygamberler anlatılıyor, sonra sema, sonra tekrar peygamberler, sonra arz. Yani bir konu anlatılıyor, tekrar bir daha anlatılıyor, tekrar bir daha anlatılıyor ama bir veçesi, ama bir başka veçesi bir daha anlatılıyor. Hem ki bu anlatımlardan dolayı, bu özelliklerinden dolayı Kur'an'ın kitap olması, müteşabih olması, mesani olması, hem ki ahsenul hadis olmasından dolayı takşa'irru minhu culudullezine yahşavne rabbahum. Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkanların derileri ürperir. Allah'a isyan etme korkusuyla. Ya yapamazsam, ya anlamamışsam, ya ne edersem diye. Böyle bir tedirginlik değil aslında. Anladı, yapacağına inanıyor. Ama şeytana uyma ihtimali de var ya, ondan dolayı ciddiye alıyorlar. Evet, Allah'a karşı haşyet duygusuyla titreyip duran deriler görürsünüz o zaman. Sümme telînü culûduhum, ama hep titreyip, hep titrek, hep korkak durumda değil. Sonra yumuşamış. Ve kulûbuhum ilâ zikrillah, Allah'ın zikrine kalpleri de yumuşamış, derileri de yumuşamış olur sonunda. Çünkü isyan etmekten korkar, haşyet sahibidir. Şeytana uymaktan korkar, haşyet sahibidir. Allah'ı Allah'ın istediği gibi Rab ve ilah olarak bilmek ve ona kul olmak konusunda endişeleri vardır, ciddiyeti vardır, samimiyeti vardır. Değilse böyle bir vesvese makamında aman olmaz, mümkün değil, ben kim, kulluk kim, yani haşa Allah için diyemediğimden, Tanrı beni yalnız seçmiş, ben kulluk yapamam ki demez de Müslüman. Allah beni layık gördüyse ben bu işi yapacağım elbette ama Rabbimin lütfuyla, onun izniyle der elbette. Sonra derileri yumuşar, kalpleri yumuşar Allah'ın zikrine. Onu hep gündemde tutar. Zalike hudallah. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah'ın lütfu ihsanıdır. Allah'ın cennet yolunun tarifidir ki yehdi bihi men yeşâ. Kim isterse Allah ona lütfeder bu hidayeti. Yani elbette Allah kimi isterse, ama Allah kimi ister? İsteyeni ister. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا. Bir tarafta da ama Allah kimin gidişatına, kimin harekatına, kimin istek ve arzusuna, kimin yol ve yordamına, tarzına, hayat programına, bu dalalettir, bunu cehenneme götürür damgası vurmuşsa artık onun hidayet üzere olduğunu iddiaya kimse yetkili değildir. Etsinler, dünya birlesin ama o yine Allah'ın dediği yere gidecektir. Onun için hayır gel, Allah öyle dese de ben seni sonunda cennete götürürüm demeye kimsenin yetkisi yoktur. Böyle bir varlık da yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.